18. Ayrım.
Paul, Nick'i almaya gitmişti. Motele döndüklerinde Nick, Julie'yi aramıştı. Yaptığı şey yüzünden paniğe kapılmıştı. Çünkü bunun tükendiğinin işareti olduğunu biliyordu. Julie, ona eve gelmeyi isteyip istemediğini sormuştu. Nick de, Julie ne isterse yapacağını söylemişti. Nick'i tanıdığım için bunun gelmek istiyorum demek olduğunu biliyordum. Esrar ve içki içmiş olması artık dayanamıyorum demek oluyordu. Bunu hem Nick hem de biz biliyorduk. Julie, Nick, sana eve gelmeyi teklif etsem diye sormuştu. Nick de mutsuz bir şekilde gelirim demişti. Tartışmamış, itiraz etmemişti. Artık turnenin onun için bittiğini biliyordu. Ama bunun da ötesinde kendisi için başka anlamlara geldiğini de biliyordu. Kendi zor yanlarını ve kapasitesini herkesten daha iyi biliyordu. Nick toparlanması için eve gitmesi gerektiğinin farkındaydı. Ama aynı zamanda eğer turneyi bırakacak olursa gruptan atılacağı konusunda çocuklarla anlaştığını da biliyordu. Kovulmanın utancını yaşamamak için gruptakilere eve dönmesi gerektiğini ve Link 80'den ayrıldığını söylemişti. Çocuklar onunla tartışmamışlardı. Turne ve Nick'in sorunları onları çok yormuştu. Nick'le işleri bitmişti. Nick de 3 yıllık sevgilisi Link 80 bittiği için çok üzülüyordu. 9,5 haftadır onlarla turnedeydi. Zor şartlar altında birçok ülke dolaşmıştı ve neredeyse sonuna gelmişti. Turnenin bitmesine 2 haftadan az bir zaman kalmıştı ve Nick olmayınca bunlar iptal edilecekti. Arkadaşları gruptan ayrıldığı için ona çok kızgındılar. Nick de tamamen yenildiğini düşünüyordu. Nick sessizce onlardan ayrılıp Minneapolis'e uçağa binmişti. Julie onu karşılayıp doğruca eve, benim yanıma getirdi. Onu görmek için sabırsızlanıyordum. Onun için umutsuzca endişeleniyordum. Gruptan ayrılma kararını bütün kalbimle destekledim. Bunun kendisi için çok tehlikeli ve olağan dışı olduğunu bilmesine rağmen, Nick'in esrar ve alkol alması onun ne kadar kötü durumda olduğunu gösteriyordu. Onu karşımda görünce daha da üzüldüm. Turnede iyice zayıflamıştı. Rengi solmuştu ve yorgundu. Bacağı hala alçıdaydı. Huzursuz görünüyordu. Turnede geçen 9 başarılı haftaya rağmen bunu bitirememiş olduğu gerçeği ona başarısızlığa uğradığını hissettiriyordu. Gruptan ayrılmış olması ve grup için 3 yıl uğraştıktan sonra diğerlerinin onun bu kararını kabul etmeleri kalbini kırmıştı. Turnenin son 10 gününde Nick dizleri üstünde savaşan bir savaşçı gibiydi. Tamamıyla yenilmemişti ama biliyordu ki yavaş yavaş tükeniyordu. Sonunda eve döndüğünde yenik düşmüştü. O son 2 haftada her şey kötü gitmişti ve bunu durdurmak için artık çok geçti. Geriye dönüp baktığımızda Nick'in asla turneye çıkmaması gerektiğini söylemek hepimiz için kolay ve ona izin verdiğim için kendimi suçluyordum. Ama ona izin vermesem de onun için çok büyük bir darbe olurdu. Bu, ona değersiz olduğunu ve başarmak için bunca uğraştığı hayalinin asla gerçekleşmeyeceğini söylemek olurdu. Bunu yapabilmesini istiyordum. Çünkü Nick çok istiyordu. Bunu hepimiz istiyorduk. Nick için büyük umutlarımız vardı. Nick'in umutları ise çok daha büyüktü. Turnenin Nick için bir yenilgi değil, zafer olacağını düşünmüştüm. Gerçekten de hepsi için inanılmaz bir deneyim olmuştu. Ama gruptan ayrılmak zorunda kalması Nick'i depresyona sokmuştu. Grubu yaşamının ve tüm çabalarının anlamıydı. Çocukların Nick'in ayrılmasına daha farklı bir gözle bakıp bir anlamda bunu zorlaştırmamış olmalarını isterdim. Ama onları suçlayamam. Nick'ten bıkmışlardı. Ne kadar yetenekli olursa olsun Nick birçok soruna neden oluyordu. Bu çocukların Nick'in hastalığının boyutlarını anlamaları da imkansızdı. O akşam konuştuğumuzda hem Nick'in hem de benim ümit ettiğimiz şey eve gittiklerinde çocukların yumuşamaları ve Nick'ten gruba geri dönmesini istemeleriydi. Eve gelip sakinleştiklerinde ve biraz rahatlayıp dinlendiklerinde bunu yapacaklarından emindim. Nick'e diğer çocukların da onun kadar yorgun olduklarını, çekilen onca sıkıntıdan sonra insanların birbirlerini öldürebilecek duruma gelebileceklerini anlattım. ''Ya döndüklerinde beni gruba geri almazlarsa anne?'' diye ağlamaklı ve endişeli bir şekilde sordu Nick. ''Alacaklar.'' diye söz verdim. Onların adına. Bundan emindim. Bunu yapmamak için deli olmaları gerektiğini düşünüyordum. Hem ben Nick'i seviyordum. O gece uzun uzun konuştuk. Nick doğal olarak Avrupa'yı ve Tom'u sordu. Yolculuğun ne kadar kötü gittiğini ya da Tom'la ayrıldığımızı ona söylemek istemiyordum. Hala aramızın düzeleceğini umuyordum. Daha erkendi. Beni terk edeli sadece birkaç hafta olmuştu. Zaten Nick'in yeterince sorunu vardı. Benim sırdaşım olması ve zaman zaman bana öğüt vermesi tuhaf olurdu. Şimdi Nick'i düşünmenin zamanıydı. Acı çekmeme rağmen benim hüzünlü aşk hikayemi düşünecek zamanımız yoktu. Bunu Nick'ten saklamayı ve neşeli görünmeyi başardım. Onun sorunlarıyla daha çok ilgileniyordum. Her zaman tehlikede olan onun hayatıydı. Benimki değil. Birbirimize sarıldık. Ara sıra onu güldürüyordum. Ama çoğunlukla mutsuz görünüyordu. Ona eve gitmesini ve uyumasını söyledim. Tam 3 hafta boyunca bunu yaptı. Günlerce ve haftalarca uyudu. Ya da yataktan çıkmadı. Her geçen gün yıkımın eşiğine biraz daha yaklaşıyordu. Hepimiz ümitsiz bir şekilde onun için endişeleniyorduk. Onu hastaneye götürmeye çalıştık. Ama bu kez gitmek istemiyordu. Hastanede bu konuda onu zorlamamız için hiçbir geçerli neden olmadığını söylemişti. Nick depresyondaydı ama ciddi bir tehlikede gibi görünmüyordu. Gruptakiler geri döndüklerinde de Nick'i arayıp dönmesini istemediler. Hiç haber vermeden Julie'nin evine çıka gelmişlerdi. Hala bizim kamyonda olan eşyalarını istiyorlardı. Nick çok üzgün olduğundan aşağı inmeyi reddetmiş, yatağında kalıp ağlamıştı. Olanları konuşurken Julie ve ben de ağlamıştık. Nick'i bundan korumamızın hiçbir yolu yoktu. Umutsuz ve üzgündü. Kalbi kırılmıştı. Grubu terk eden oydu. Bu davranışlarının ve hastalığının doğal bir sonucuydu. Hastalığı da düşünülürse bu karşılaştığı en büyük zorluktu ve o giderek aşağı doğru kaymaya devam ediyordu. Nick'in hayali sona ermişti. Onun için yapabileceğimiz tek şey onu geleceğe yönlendirmekti. Julie yeni bir grupla çalışması için onunla konuşmaya başlamıştı. Önceleri Nick bunu duymak bile istemiyordu. Ama bir süre sonra bu fikir ilgisini çekmişti. Julie ona sürekli bunu yapabileceğini hatırlatıyordu. Nick bunu ne kadar isterse istesin, Julie onun yenik düşmemesi için büyük bir güçtü. Nick'in koruyucusu ve hayat kurtarıcısıydı. Gruptan ayrıldığı için Nick'in yıkılmış ve çok üzülmüş olduğuna şüphe yoktu. Nick turnede kendi kapasitesiyle ve zayıf yönleriyle yüz yüze gelmişti. Cody ve Julie onun bu hayat tarzının zorluklarına süresiz bir şekilde katlanamayacağını çok açık bir şekilde fark ettiğini düşünüyorlardı. Günün birinde çok büyük bir yıldız olmak için yeteneği vardı. Ama duygusal açıdan bu Nick için fazla zor, fazla baskıcı, fazla fedakarlık isteyen ve fazla stresli bir şeydi. Nick bunun için kapasitesinin sınırlarını zorlamasının gerekeceğini biliyordu. Müzikteki başarısı tekrar tekrar turneye çıkmasına ve bunu sürdürmesine bağlıydı. Nick için bunu yapamamak, gerçekte yapması gereken şeyi asla yapamayacak olması demekti. Bu onun için acı verici bir gerçekti. Sonunda onu sınırlayan bağlardan asla kurtulamayacağını görmüştü. O kırık kanatlarıyla yere bağlı muhteşem bir kartaldı. Bununla asla olamayacağı ve asla elde edemeyeceği şeyle yüzleşmek zorunda olması belki de onu öldüren şeydi. Hayallerine ulaşamayacağını bildiği için yaşamaya değer bir şey de görmüyordu. Julie de Nick de çok güvendikleri ilaçların onu sonsuza dek ayakta tutacağından emin değillerdi. Nick hiçbirimize farkına vardığı şeylerden ya da korkularından bahsetmedi. Ama Cody ve Julie, Nick'in kendi kapasitesini anladığından emindiler. Neyse ki bu kadar acısının içinde arkadaşları ona destek oldular. Sam de Mick, beraber büyüdüğü Max ve Nick'in müzik çevresinden tanıdığı Chuck adında bir çocuk. Chuck, Krebs adlı bir grupta çalıyordu ve beraber bir konser vermişlerdi. Bu çocuk, Nick'in kulübesine gelip gece gündüz onunla kaldı. Beraber şarkı yazmaya başladılar. Nick, Julie'nin evinde uyuyordu. Kulübesinde tek başına uyuyacak durumda değildi. Bütün bunların arasında Ağustos ayında doğum günüm vardı. Anlaşmazlıklarımıza rağmen Tom bana harika bir sürpriz doğum günü partisi hazırlamıştı. En sevdiğim insanlar oradaydı. Geçmişimden ve bugünümden yüzler. O gece için New York'tan uçakla gelen İsviçreli bir kadın. Birinci sınıftaki en iyi arkadaşım bile oradaydı. Çocuklarım da oradaydılar ve hepsi bunu bir sır olarak saklamışlardı. Çok ilginç bir şekilde balonlar elbisemle uyum içindeydi. Bu benim bile hayal edemeyeceğim kadar ince bir davranıştı. Her şey mükemmeldi. Çok kötü geçen bir yazın tek güzel gecesiydi. Çok hoşuma gitmişti. Orada olmayan tek kişi Nick'ti. Sonradan öğrendiğime göre Tom onu getirmek için her şeyi yapmıştı. Fakat Nick, Tom'a ve bana olan sevgisine rağmen bunu yapamamış, henüz yataktan bile kalkamamıştı. Eve geleli bir hafta olmuştu. Everest'e tırmanmak Nick için daha kolaydı. Julie de gelmemiş ve evde kalıp Nick'e göz kulak olmuştu. Nick ayağa kalkmak için çabalıyordu. Ama hayal kırıklığı ve acıları öyle büyüktü ki bazen hırçınlaşıyordu. Tom'un benim için hazırladığı doğum günü partisinden bir hafta sonra, asıl doğum günümde, tam çocukların benim için hazırladıkları öğle yemeğine oturuyordum ki, Nick arayıp Julie'nin evinden ayrılmak üzere olduğunu bildirdi. Onun saçmalıklarını yeteri kadar dinlemişti. Nick seyrek olarak böyle tuşlamalar yapıyordu. Bu şekilde davranmayacak kadar büyümüştü. Şimdi de manik olmaya başlamıştı ve evden ayrılıyordu. İlk defa onunla tartışmadım. Ona mantıklı olmasını söylemedim ya da onu ikna etmeye çalışmadım. Sadece orada kalması gerektiğini söyledim. O zamana kadar ondan hiçbir şey istemediğimi ama bu kez orada kalmasını rica ettiğimi söyleyerek benimle tartışmasına fırsat vermeden telefonu kapattım. Onun için endişelenmemeye çalışarak çocuklarla yemek yemeye oturdum. O akşam en sevdiğimiz lokantada güzel bir yemeğe gidecektik ve Nick de bize katılacaktı. Sonunda bunu yapabilecek kadar iyi görünüyordu. En azından ben böyle olduğunu düşünüyordum. Ama gece yemekten hemen önce aradığında depresyondaydı. Gelemeyeceğini söyledi. Onu çok iyi anladığımı söyledim. Anlıyordum da. Sadece onun iyi olmasını istiyordum. Bu en güzel doğum günü hediyem olurdu. O gece lokantadan döndüğümüzde bana faksla güzel bir mektup gönderdi. Bu ondan aldığım son mektuptu. Bana yazdığı bir çek mektuptan biriydi ama en güzeliydi. Bunu hep hatırlayacağım. Biraz olsun avunmak için bu mektubu o kadar çok okudum ki neredeyse ezberledim. Sanırım hayatım boyunca bu mektup bana destek olacak. Çünkü Nick'in söyledikleri kim olduğumu, ona ne ifade ettiğimi, onun bana ne ifade ettiğini anlatıyor ve bana cesaret veriyordu. Bu mektup, Nick'in ne kadar harika bir çocuk, ne kadar harika bir evlat ve ne kadar harika bir insan olduğunu hep hatırlatacak. 14.8.97 23.41 Anneciğim, bugün senin doğum günün. Umarım yemekte harika vakit geçiriyorsundur. Yanında olamadığım için ne kadar üzgün olduğumu anlatamam. Biliyorum, her zamanki gibi nazik davranıp, bana verebileceğin en güzel doğum günü hediyesi iyileşmendir, diyerek suçluluk duygumu gidereceksin. Bunda ciddi olsan da olmasan da gerçek şu, ben başarısız oldum. Doğum gününde bir şekilde iyi vakit geçirerek senin yanında olmalıydım. Kaç kere özür diledim bilmiyorum. Ama bunu tekrar söylüyorum. Ben özür dilemekten bıktım. Senin de bu özürleri duymaktan bıktığını biliyorum. Seni çok seviyorum. Ve benimle gurur duymanı çok istiyorum. O kadar uzun süreyi kötü ve aklım başında değil bir halde geçirdim ki bir süre herkes bunun gerçek ben olduğunu zannetti. Herkes deli olduğumu düşünüyordu. Hatta bazen ben bile öyle düşünüyordum. Geçen yıldan bu yana özellikle de son 7 ayda o kadar olgunlaştım ki neredeyse kendimi yeni bir insan gibi hissediyorum. Bütün o saçmalıkların altına gömülmüş olan gerçek benliğim sonunda ortaya çıktı. Julie bunun farkındaydı. Arkadaşlarım da öyle. Senin de bunu fark ettiğini biliyorum. Sen yıllarca birçok karışıklıkla maskelenmiş olan gerçek ve engellenmemiş beni gördün. Bunu yapmadığımı biliyorum ama her şeyi mahvetmişim gibime geliyor. Yeniden delireceğimi düşünmenden ve benden uzaklaşmandan korkuyorum. Seni suçlamıyorum. Yani kim etrafında dolaşan bir deli ister ki? Uzaklaşmak derken beni terk edeceğini kastetmiyorum. İyi durumda olmamın sonucunda paylaştığımız yakınlığın bozulmasından korkuyorum. Ne olursa olsun beni sevdiğini ve ne olursa olsun seni sevdiğimi biliyorum. Bana bir pislikmişim gibi davranıp isimler taksaydın, beni üzseydin, yalan söyleseydin, beni hastanelere kapatsaydın, seni yine de severdim. Sana ve kendime bir sürü şey yaptım ve sen %100 yanımda oldun. Birbirimize olan sevgimizin tamamen kayıtsız şartsız olduğunu biliyorum. Ne yaparsan yap, sana sırtımı dönmem. Ne yaparsam yapayım, hep yanımda olarak bunu bana sen öğrettin. Bana itiraf etsen de etmesen de seni üzdüğümü biliyorum ve bunun için özür diliyorum. Son 7 yıl boyunca poponda koca bir ağrı oldum. Yanlışlıkla koca poponda yazıyordum neredeyse. Ama şimdi her şey yavaş yavaş düzeliyor gibi. Benden umudunu kesmeni istemiyorum. Seni ya da kendimi, elimde değil hastayım, laflarıyla sıkmayacağım. Çünkü bunu zaten biliyorsun. Tamam, güzel, hastayım ve bu hep sürecek. Ama bununla baş edebileceğimi biliyorum. Çünkü bunu yapan bir sürü insan var. Ne sen, ne Tanrı, ne de Julie beni iyileştirebilirsiniz. Bunu benim başarmam gerek. Bu hastalık beni mahvetti. Artık bıktım. Ama benden başka suçlanacak biri yok. 3 hafta önce dünyanın zirvesindeydim. Temiz ve ayıktım. Kendimi harika hissediyordum. Çok iyi görünüyordum. Başarılı bir grubun üyesiydim. Kasabalar geziyordum falan filan. Şimdi bir pisliğe benziyorum. Ve kendimi pislikten de kötü hissediyorum. Öyle olmadığımı biliyorum. Ama kendimi artık başarısız hissediyorum. Sayısız fırsatım olduğunu, ayık ve başarılı durumuma dönebileceğimi biliyorum. Ama şu anda kendimi bir pislik gibi hissediyorum ve bu benim hatam. Benim için üzül diye uğraşmıyorum. Bunu ikimizin yerine yapabilirim. Sadece hissettiğim her şeyi sana anlatmaya çalışıyorum. Belki bir doğum günü hediyesi. Ne dersin? Bu mektup bir delinin abuk sabuk konuşmalarıyla sona erecek gibi ve eğer böyle olursa özür dilerim. Benim şu anda pişmanlıklar, umutlar ve kelimelere dökemediğim binlerce düşünce ve duyguyla pelteye dönüşmüş haldeyim. Sadece bunu görmeni sağlamaya çalışıyorum. Ayrıca çok kahve içtim. Normalden 2 kat fazla düşünüyorum. Biliyorsun, kimi üzeceğimin farkında olsam bile bu hiç önemli değildi. Bunu umursamıyordum. Bugün buradan ayrılacaktım. Sonra sen arayıp hayatım boyunca benden hiçbir şey istemediğini ama bu kez buradan ayrılmamamı rica ettiğini söyledin. Kekeleyerek vereceğim saçma cevabı bile beklemeden konuşmayı kestin ve hoşça kal dedin. Ben de buradan ayrılmadım. Bu bir şey ifade ediyor mu bilmiyorum. Vazgeçen sen miydin, Tanrı mıydı, ben miydim? Ama seni üzmekten bıkmıştım. Kendimi üzmekten de bıktım. Seni çok seviyorum. Bu gece orada olmayı çok isterdim. Gitsem mi diye çok düşündüm. Ama çok kötü görünüyordum. Utanıyordum. Hastaydım ve mutsuzdum. Seni hayal kırıklığına uğratmak da istemiyordum. Sonunda çok sevdiğin Nick'in hasta, mutsuz ve çirkin bir halde orada olmasının seni daha çok hayal kırıklığına uğratacağını düşünüp evde kaldım. Ve biliyor musun? Beni anlayacağını biliyordum. Çoğu kez beni nasıl anladığını merak ediyorum. Annem olmanın dışında sen de biraz delisin. Belki daha farklı ve olumlu bir anlamda delisin. Julie de bu yüzden beni anlıyor. O da bir deli. Tabii ki iyi anlamda. Birkaç tahtan eksik olmasaydı buna katlanamazdın. İnsan beyni bunu kaldıramaz. Bence sen ve Julie takım halinde annelik sanatı hakkında bir kitap yazmalısınız. Kapak resmi için profesyonel güreşçiler gibi giyinebilirsiniz. Lanet olsun. İpe sapa gelmez şeyler söylüyorum. Söylemek istediklerimi asla açık seçik ifade edemiyorum ve bu yüzden de geç kalıyorum. Üzgünüm. Seni seviyorum. Biz Tirayna çocukları senin gibi bir annemiz olduğu için dünyadaki en şanslı insanlarız. Özellikle de ben. Kimsenin bana senin gibi güveneceğini sanmıyorum. Bir gün bunu sana göstereceğime söz vereyim. Benimle gurur duymanı sağlayacağım. Ben de seninle, senin başarılarınla gurur duyuyorum. Bütün bu zorluklara göğüs gelmenle de gurur duyuyorum. Evi çekip çevirişinle gurur duyuyorum. Harika bir anne olmanla gurur duyuyorum. Oğlun olmaktan gurur duyuyorum. Gerçekten de annemin oğluyum ben. İyi ya da kötü huylarımı senden aldım. İnsanların düşünebileceğinden daha çok ortak yönümüz var. İkimiz de küçük köpekleri seviyoruz. İkimiz de omlet seviyoruz. İkimiz de çok sigara içiyoruz. İkimiz de romantiyiz. İkimizin de dağları yerinden oynatacak fikirleri var. İkimiz de mükemmeliyetçiyiz. Kalplerimiz gökyüzünden de büyük. Çok üzgün olduğumuzda ikimiz de gülüyoruz. Ayakkabı koleksiyonu yapıyoruz. Cömertliğimiz bizi mahvediyor. İkimiz de aşık olduğumuz her insanla evlenmek istiyoruz. Doğadan nefret ediyoruz. Tahta kuruları, toprak vesaire. Ortak çok yönümüz var. Umarım bunlardan bir şey anlayabilirsin. Yazım hatalar, noktalama işaretlerim ya da gramer yanlışlarımla dolu. Beni düzeltmekten çekinme. Çünkü çala kalem yazıyorum. Doğum günün geçti ve bunu kaçırdığım için üzgünüm. Bedenim orada olmasa da kalbim oradaydı. 34. yaşın kutlu olsun. Her zaman sevgiyle. Nick. O gece Nick'e faksla cevap verdim ve onunla ne kadar gurur duyduğumu, onu ne kadar çok sevdiğimi söyledim. Daha sonra bu mektupları bir türlü bulamadık. O korkunç günlerinde Nick'i ayakta tutan çek şey, Chuck'la yeni bir grup kurma umuduydu. Julie'nin ona gönderdiği kıvılcımı yakalamaya başlamıştı. Julie gece gündüz bu ateşi körüklemeye devam ediyor, Chuck'la ikisi de söz ve müzik yazıyorlardı. Diğer müzisyenleri, tanıdıkları insanları arıyorlardı. Ağustos'un sonuna doğru ortaya bir şeyler çıkmıştı. Bu her tarafı yaralı birinin yavaş yavaş ayağa kalkmasını seyretmeye benziyordu. Bir süre sonra Nick hız kazanmış ve harekete geçmişti. Rezervasyonlar yaptırdı, kayıt stüdyosunda yer ayarladı, prova yapabilecekleri küçük bir stüdyo kiraladı. Link 80'de olduğu gibi burada da Nick grup elemanlarına acımasız davranıyordu. Kaybettiği zamanı telafi ediyordu. Chuck'la yaptıkları şeyler harikaydı. Şarkıları ve müziği eskisinden çok sevmiştim. Dinleyen herkes onları beğeniyordu. Yeni grubunun ismini Knowlet koymuştu. İlk konserlerini Ağustos'un 30'unda verdiler. Nick biraz gergindi. Yeni CD kayıtlarına başlamışlardı. Nick'in yepyeni umut ve hayallerle başladığı gece harika geçti. Bu Nick için umutla ve yeni hayallerle dolu harika bir geceydi. Link 80 konserin nasıl olduğuna bakmaya gelmiş ve konserden sonra Nick'ten geri dönmesini istemişti. Bunu çok daha önce söylemeleri gerekirdi ama söylememişlerdi. Nick onlara teşekkür edip tekliflerini reddetti. Arkasına değil, ileri bakıyordu. O gece konserde Link 80'le yaşadığı deneyimini anlatan bir şarkı söyledi. Onunla gurur duydum. Nick çok iyi bir insandı. Bana cesaret, umut, kendine güven ve sevgi hakkında çok şey öğretti. Yoluna çıkan onca engele rağmen Nick ayakta kalabildiyse ben de kalabilirdim. Herkes kalabilirdi. Nick bunu becerebiliyorsa benim sızlanmaya ne hakkım vardı? İşte bu yüzden onu çok seviyordum. Onunla çok gurur duyuyordum. Hala da duyuyorum ve hep duyacağım. Gece yarısı omlet. Eylül'ün ilk günlerinde Nick çok meşguldü. Sürekli koşuşturuyor, insanları arıyor, işleri düzenliyor, şarkı yazıyor, bunları kaydediyor ve prova yapıyordu. Kaybettiği zamanı telafi etmeye çalışıyordu. Eylül'ün ortalarına doğru kayıtları bitirdiler. O kadar başarılı oldular ki bugün bile bunları büyük firmalara pazarlıyoruz. Eylül'ün ortalarında bir grubu, bir albümü, birçok şarkısı ve rezervasyonları vardı. Bence Knowlet Link 80'den daha iyiydi. müzikleri daha olgundu ve artık sözleri bile anlayabiliyordum. Bunun en iyi yanı Nick'in mutlu olmasıydı. Yeniden ayağa kalkmıştı ve harika vakit geçiriyordu. Her zamanki gibi Nick, kendimi bunun bir parçası hissetmemi sağladı. Provadan sonra gece yarısına doğru genellikle grubun bir kısmını ya da hepsini yanında getirerek çıka geliyor ve onlara omlet yapmamı istiyordu. Omleti benim pişirdiğim gibi yumuşak ve lapa kıvamında, ocaktan tam zamanında alınmış haliyle ve içinde erimiş peynirle seviyordu. Bir oturuşta bir düzine yumurta yiyebiliyordu. Başkalarını da buna zorluyordu. Tabaklarındakini bitirmediklerinde Nick onlarınkini de yiyor ve ne kadar harika bir aşçı olduğumu söylüyordu. Dünyada böyle düşünen tek insan olduğunu söyleyerek onu üzmek istemiyordum. Fransız usulü tostlarımı ve kreplerimi de seviyordu. Ama omlet onun favorisiydi. Bazen evdeyken gece geç vakit mutfağa inerdik ve onun için yemek pişirirdim. Sanki bunu dört gözle bekliyormuşum gibi davranırdım. Bir bakıma bu doğruydu. Konuşmamız ve bazı şeyleri paylaşmamız için bu bir fırsattı. Böyle zamanlarda sorunlarını benimle paylaşırdı. Nick öldüğünden beri omlet pişirmeye cesaret edemedim. Bunu yapmamın beni hıçkırıklara boğacağını biliyorum. Yine ona omlet pişirmek ve o anlardan birini paylaşmak için her şeyimi verirdim. Yeni grubuyla provasından sonra altı arkadaşıyla çıka geldiği bir geceyi hatırlıyorum. Her zamanki gibi omlet pişirmiştim. Çapulcu görünüşlü bir grup çocuk mutfak masamda oturuyordu. Dövmeleri, türlü türlü küpeleri, komik saçlarıyla kötü bir filmdeki akşam yemeği partisinde gibiydiler. Ayaklarının dibinde iyi cins köpeklerimle birlikte oturmuş, boğaların erdemlerinden konuşuyorlardı. Konuştukları şeyin saçmalığı bana çok komik gelmişti. Sanki genç müzisyenler için arkasında römorku olan bir park işletiyordum. Ama bu tam da yapmak istediğim şeydi ve bunu seviyordum. Nick'in yaşadıklarını benimle paylaşıp beni bunlara dahil etmesi çok güzeldi. Bir konserde sahneden beni, "Annem, işte orada, ona elinizi uzatın," diyerek tanıttığında duyduğum heyecanı asla unutmayacağım. Beni çok güldürmüştü. Her neyse, Nick o günlerde meşguldü. Ben de öyle. Çocuklar okula geri dönmüşlerdi ve ben de hayatımı düzene sokuyordum. Tom benden ayrılalı 2 ay olmuştu ama hala üzgündüm. Buna rağmen tıpkı Nick gibi ben de elimden geleni yapmaya çalışıyordum. Uzun ve zor bir yaz olmuştu ve bittiğine çok seviniyordum. Nick'le birkaç kez öğlen yemeğine çıktık. Ama onun fazla zamanı yoktu. Eylül'ün ortalarında bir cuma günü öğleden sonra yemek için sözleştik. Eylül'ün 19'uydu. Bunu iyi hatırlıyorum. Çünkü o gece arkadaşlarımla dışarı çıkacaktım ve saçlarımı yaptırmak istiyordum. Bu saçmaydı ama yarattığım yeni benim ve başlamaya hazır olduğum yeni bir hayatın parçasıydı. Sabah geç bir vakitte Nick aradı. Gece geç yatmıştı. Öğle yemeğine gelemeyecek kadar yorgundu. Sesi dikkatimi çekmişti. Üzgün, sakin, yalnız gibiydi. Belki de sadece uykuluydu. Endişelerimi açık açık dile getirince güldü ve onun için endişelenmekten vazgeçmemi söyledi. Akşam için planlarımı iptal etmeyi teklif ettim ama bunu istemedi. Pazar akşamı benimle ve çocuklarla yemek yemeye geleceğine söz verdi. Bu neredeyse her zaman uyduğu bir gelenekti. Ama son zamanlarda çok meşguldü. 2 gün önce stüdyoda kaydı bitirmişti ve o cuma akşamı bir konseri vardı. Sonradan keşfettiğime göre o gün bir meydanda görüp takip ettiği bir kadınla randevusu vermiş. Öğle yemeğini onunla yemiş. Bu hoşuma gitmişti. Birbirimize her şeyi söylüyorduk. Bu ilk buluşmalarıydı ve iyi geçmişti. Ertesi gün içinde bir plan yapmışlardı. Nick yakın bir tarihle John'la da görüşmüştü ve beraber çıktığımız son öğle yemeğinde bunu bana söylemişti. Araları iyiydi ama birbirlerine çok fazla yakın değillerdi. Bir süredir birbirlerini görmemişlerdi. İkisi de yoğundu. Nick bana babasına olduğundan daha yakındı ama John'dan iyi bir şekilde bahsediyordu. Bir sonraki hafta onunla öğle yemeğine çıkmak için sözleşmişlerdi. Bunu çok sık yapmıyorlardı. Çünkü Nick için babasıyla konuşmak bazen zor oluyordu. Birbirlerine duydukları sevgi az değildi. Ama Nick'le ben birbirimize daha alışkındık. Belki de daha çok ortak noktamız vardı. Ve insanlara açılma biçimimiz birbirine benziyordu. Erkekler birbirine fazla açılamazlar. Ben Nick'in günlük uğraşlarının daha fazla içindeydim.